Ayrım 35, Kale, Bowers dosyaları 2, Stephen James, sayfa 461, 93. bölüm. Hem Lien Hua'nın hem de cihazın güvende olduğundan emin olmalıydım. Ama aynı zamanda Shade'i ortaya çıkaracak bir yol da bulmak istiyordum. Kendimi yem olarak kullanmayı düşündüm. Ancak bunun Lien Hua ve benim FBI saha ofisinde veya polis merkezinde olmadığımız bir zaman yapabilirdim. Seçeneklerimi değerlendirdikten sonra Lien Hua ve benim birkaç saatliğine dinlenip kendimizi toparlayabileceğimiz bir yer bulmamızın mantıklı olduğuna karar verdim. Hem bu arada da Ralph'in Victor Drake hakkında bulduklarını anlatması için aramasını bekleyebilirdik. Shade beni bir kez daha arayabilirdi. Ne de olsa ona elinden geleni yapmasını söylemiştim ve bunu seve seve yapacağını düşünüyordum. Lien Hua ile birlikte birkaç hazır yiyecek aldıktan sonra San Diego'nun dışındaki sahilde Surfside Inn adında bir otel bulduk. İkimizin de elinde olan küçük kıyafet bavulları dışında Lien Hua yiyecekleri, ben ise cihazın içinde olduğu çamaşır torbasını taşıyordum. Resepsiyonda verdiğimiz sahte isimlerimizle otele giriş yaptık. "Tek oda mı?" diye sordu resepsiyondaki adam. "Evet." Lien Hua'ya göz ucuyla baktım ve sadece onun duyabileceği bir sesle fısıldayarak "güvenlik önlemi olarak" dedim.
"Tamam, şimdi anladım." diye fısıldadı. "Seni korumamı istiyorsun, öyle değil mi?"
"Demek istediğim tam olarak bu." Resepsiyondaki adama döndü ve "tek oda değil de iki odalı bir suite olabilir mi lütfen?" dedi.
"Tabii efendim."
Birkaç dakika sonra ikimize de ayrı iki oda anahtarı verdi. Asansöre doğru Lien Hua'yı takip ederken "güvenlik önlemi mi?
Böyle bir şey daha önce hiç duymamıştım." dediğini duydum.
"Ne diyebilirim ki? Ben güvenlik konusunda titiz bir adamım." Gizli gerekçelerle ilgili bir şeyler mırıldandığını duydum ve birkaç dakika sonra asansörün kapıları açıldı. 524 numaralı odaya gitmek için yukarıya çıktık. Suite'e girdikten sonra ikimiz de odada dinleme cihazı veya birileri var mı diye etrafı kontrol ettik. Her zaman çok dikkatli olmak gerekiyordu. Sonra akşam yemeğimizi yemek üzere oturduk. "İyi ki Tessa burada değil," dedi. Bir ağız dolusu peynirli hamburgeri yuttuktan sonra. Bazen kökleri veya yaprakları olmayan bir şeyler yediğin için kendini kötü hissetmemek iyi oluyor. Ben Dr. Osborne'la olan görüşmemizi kısaca anlatmaya başlarken Lien Hua diyet kolasından bir yudum alıp tavuklu Sezar salatasını yemeye devam etti. Briefinglerden pek hoşlanmadığımdan olanları elimden geldiğince kısa özetledim. Ancak daha farklı bilimsel araştırmalar arasındaki bağlantıları anlatmaya başlamadan Lien Hua, "Bir dakika, ben hala cihazın nasıl polis merkezine geldiğini tam olarak anlayamadım. Dan bir şekilde cihazın içinde olduğu arabayı tekmeleyip arabanın çekilmesini istedi, öyle mi? Bu biraz fazla kolay olmamış mı?" dedi.
Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Haydi plakaları inceleyip arabanın kime ait olduğunu bulalım.
Bilgisayarımı çıkardım ancak Lien Hua beni durdurmak için kolumu tuttu.
"Sence bunu kullanman doğru mu? Ya Shade bilgisayarını takip edebiliyorsa?"
Elini çekti. "Bu mümkün değil," dedim. "Cypher'ı hatırlasana, saha ajanları için tasarlanmış. Kullanıcının yerini gizliyor, internete girmek için onu kullanacağım." Birkaç tuşa bastım. "Araba kime aitmiş bakalım?" Federal erişim numaramı kullanarak polis arşivlerine girip çekilen araba kayıtlarına baktım. Bir süre sonra Lien Hua parmağıyla ekrana dokundu.
"Austin Hunter'ın arabası."
"İnanılacak gibi değil," dedim. "Her zaman bizden bir adım ileride." Birkaç tuşa daha bastım. Park cezaları gerçek. Seal'dan ayrıldıktan sonra bu cezaları almış. Hepsini biriktirip fark edilmesi için araba sileceğinin altına sıkıştırmış olmalı. Bir an düşündü.
"Yani Hunter yakalandığı takdirde park cezaları yüzünden arabasına er geç el konulacağını biliyordu. Böylelikle cihaza da el konulur ve güvenli bir şekilde polis merkezine yerleştirilirdi. Ve Hunter da Cassandra'yı kurtarmak için pazarlık malını hala elinde tutmuş olurdu. Çok basit ama aynı zamanda da çok mükemmel."
"Dan'ın tahammülsüzlüğü de sürecin hızlanmasına neden oldu."
"Çok etkileyici." Austin'in adının geçmesi odaya kasvetli bir hava vermişti. Bir süre daha sessizce yemeklerimizi yedikten sonra işe geri dönmek daha doğru göründü. Sonunda nöral şemalar, kimlik belirleme, beyinde hasar yaratmanın teknolojik olasılığı ve cihaz aracılığıyla birini felce uğratmayla ilgili açıklamalarıma devam ettim. İlk bakışta tüm bunlar bir tür bilim kurgu filmi gibi imkansız görünüyor ama diyerek konuşmamı bitirdim. Lien Hua şüpheciliğimi üzerimden attı. Pat, 30 yıl önce cep telefonları da bilim kurguydu. MP3 çalarlar da, DVD'ler de, dizüstü bilgisayarlar da, akıllı bombalar da, casus uçaklar da, dijital fotoğraf makineleri de öyleydi.
Doğru. Söylediklerini düşündüğümde çalışırken kullandığım neredeyse tüm teknolojinin benim yaşam süremin içerisinde keşfedildiğini fark ettim.
Daha 10 yıl önce bile diye devam etti, fiziksel engelli olan insanların beyinlerine sadece harfleri düşünerek tuşlarla yazmalarını sağlayan elektrotları yerleştirebileceğimiz kimin aklına gelebilirdi?
Bugün imkansız olan yarın sıradan bir şey oluyor diye mırıldandım. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde teknoloji, tıp ve silahlanma alanında ne tür gelişmelerin olabileceğini hayal etmeye çalıştım. Ancak hayal etmek bile çok kafa karıştırıcıydı.
Ayrıca eğer Dr. Osborne'ın sana söyledikleri doğruysa bu cihazı üretmek için kullanılan teknoloji birkaç yıldır var.
Sadece birilerinin doğru bağlantıları kurup elde bulunanları bir araya getirmesi gerekiyordu dedim.
Evet dedi yavaşça. Daha önce birilerinin nasıl böyle bir şey üretmeye çalışmadıklarına şaşıyorum dedi.
Konuştuklarımız ilk olarak Dr. Osborne'un evinde aklıma gelmiş olan fakat Lien Hua'yı bulup gözlerden uzak bir yere gitme telaşı içerisinde unuttuğum rahatsız edici düşünceyi tekrar aklıma getirdi.
Lien Hua, bir cinayete yapılması en zor olan şey nedir? Hiç tereddüt etmeden cesetten kurtulmak dedi.
Doğru. Peki ya ortada bir ceset yoksa?
Ceset nasıl olmaz ki?
Birini öldürmezsen ceset de olmaz.
Kolasından bir yudum aldı. Ne demek istediğini anlayamıyorum.
San Diego yerel gazetesinin arşivlerine girdim.
Hunter'ın kimseyi öldürmedim dediğini hatırla.
Evet.
Bir süredir bunu düşünüyordum. Kimi kastediyordu? Hangi insanları öldürmediğinden bahsediyordu? Kundakçımız o olduğuna göre bahsettiği cinayetlerin hepsi yangınlarla bağlantılı gibi görünüyor, öyle değil mi? Bunları söylerken aradığımı da buldum. 22 Nisan 2008 tarihli ölüm ilanları.
Evet, bu mantıklı.
Ekranı daha iyi görebilmek için yaklaştı. Ne arıyoruz?
Yangınlardan ilki 22 Nisan 2008 tarihinde saat 02:31'de bildirilmiş.
Ölüm ilanlarından birine işaret ettim. Buraya bak. Aynı gece Euclid Caddesi'nde yangının çıktığı yerden bir sokak ileride kimliği belirlenememiş bir kadın ölü bulunmuş. Bu neyi kanıtlıyor?
Hiçbir şeyi. Ancak bu tekrarlanıyor mu ona bir bakalım.
Bir sonraki yangının yani Chula Vista'daki yangının çıktığı tarihteki ölüm ilanlarına baktım. İntihar veya doğal ölümler için olan ölüm ilanlarında yer belirtilmek zorunda değil. Ancak ölüm zamanı yazılmak zorunda ve işte burada okudum. 17 Mayıs, kimliği belirlenememiş bir adam 09:10 sularında doğal sebeplerden dolayı ölü bulundu.
Bu geceki yangının haber verilişinden yaklaşık bir saat kadar önce...
Bir sonraki yangının tarihine geldim ve burada 16 Haziran'da Rene Gonzalez saat 11 sularında aynı sokakta çıkan yangın bastırıldıktan yaklaşık 2 saat önce ölü bulundu ve... Başka bir tarihe geldim. Burada da Jane Doe 1 Ağustos günü saat 1'de yangından 90 dakika önce... Tüm yangınların tarihlerini, saatlerini ve yerlerini ezberledin mi?
Böylesi daha kolay oluyor. Sürekli notlarıma bakmak zorunda kalmıyorum. Bak işte listede aşağı doğru inmeye devam ettim. Yangın çıktığı yerin 3 sokak ilerisinde bir intihar gerçekleşmiş. Artık neyi aradığımı bildiğim için daha hızlı ilerlemeye başlamıştım. Ölüm ilanlarının üzerinden geçerken aynı zamanda da ezberliyordum. Bir kalp krizi daha, 2 intihar ve 2 tane daha kimliği belirlenememiş ölüm vakası.
Yangın tarihlerine bakmayı bırakıp her yangında bu olmuyor. Ancak aralarında bağlantı kurmak için yeterli sayıda olay var dedim.
Lien Huan'ın sesine acı bir keder kapladı ve benim de düşündüklerimi, fakat doğru olmasından korktuklarımı dile getirdi.
Cihazı evsiz insanlar üzerinde deniyorlardı.
Evet, ben de öyle olduğunu sanıyorum. 94. Bölüm. Bunu itiraf etmekten nefret ediyordum ama şimdiye kadar topladığımız deliller haklı olduğumuzu gösteriyordu. Yani cihazı bir insan üzerinde kullanarak ya kalp krizine neden oluyorlar ya da o insanın intihar etmesini sağlayacak kadar beyin hasarı yaratıyorlardı. Büyük bir ihtimalle frontal korteks uyguluyorlar dedi Lien Hua. Derin düşüncelere dalmıştı. Kontrollerin engellenmesi, dil hakimiyeti ve muhakeme. Bunların hepsi yok edildiğinde hayvanlardan bir farkımız kalmaz.
Hatırlasana, Hunter kolay kaçabilmek için tramvay istasyonlarına yakın olan yerlerde yangın çıkardı. Drake'in adamları da buralara yakın yerlerde cihazı test ettiler. Bu da Gray Smith ve Dan'ın tramvay istasyonlarının çevresinde meydana gelen evsiz insanların yüksek ölüm vakalarından neden şüphelendiklerini açıklıyor. Cinayet işleme diye fısıldadı Liano. Doğal sebeplerden ölmesini sağla. San Diego'yu düşünsene. Yüz binlerce kimliksiz göçmenin yaşadığı bir biyoteknoloji merkezi. Cihazı test etmek için bundan daha iyi bir şehir olamaz. İhtiyaç duyulabilecek tüm bilim adamları, teknoloji ve biyoteknoloji kaynakları burada var.
Deney kobayları da var diye ekledim. Yoklukları hiç fark edilmeyecek insanlar, göçmenler, evsiz barksızlar. Bunu söylemesi çok korkunçtu ama doğru olduğunu biliyordum. Birkaç sokak serserisinin veya yasa dışı göçmenin ölmesi sistemin umurunda değildi. Adı bile bilinmeyen insanlardan iyi haber çıkmazdı. Sisteme göre onlar zaten yaşamıyordu. Ve evsiz barksız insanlarda akıl hastalıklarına sıkça rastlandığını düşünecek olursak, cihazın ufak bir beyin hasarına yol açtığını kim fark edebilirdi ki? Durdu. Cihaz bir katil için mükemmel bir silah olurdu. Bir dakika dedim yanımızda duran öldürücü cihaza bakarak. İyi düşün Lien Hua, hali hazırda iz sürme ve hedeflemede uydu kaynaklı lazerleri kullanabiliyoruz ve yakında savunma uydularımızdan retina taraması da yapabileceğiz. Eğer hükümet bu teknolojiyi gelecek nesil uydulara yükleyebilirse, insanları ister global video, isterse sinirsel sinaps kalıpları aracılığıyla istediği zaman takip edebilecek ve arkasında hiçbir delil bırakmadan insanlarda beyin hasarı yaratıp onların kalp krizi geçirmelerini sağlayabilecek. Bunu suç mahallinde hiçbir kurşun, DNA, parmak izi, fiziksel kanıt ve buna benzer hiçbir şey bırakmadan yapabilecek. Ortada işlenmiş bir cinayet olmayacak, suç olmayacak. Ölüm nedeni?
Doğal sebepler olacak.
Evet. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Lien Hua, eğer konuştuklarımız gerçekten de mümkünse dünya güç dengelerini alt üst edebilir. Neredeyse günümüzdeki tüm güvenlik önlemleri geçersiz hale gelir. Koruma görevleri, kilitler, güvenlik sistemleri, kurşun geçirmez camlar, çelik ve kurşun geçirmez yedekler, hepsi işe yaramaz olur. Hükümet istediği zaman, istediği yerde, herhangi bir sebep yüzünden istediği kişiyi öldürebilir ve bundan kimsenin asla haberi olmaz dedi. İkimiz de tekrar sustuk. Olabilecekleri daha fazla kurcalamak istemiyordum. Çünkü ne kadar çok kurcalarsam ortaya çıkan olasılıklar da o kadar rahatsız edici oluyordu.
Ama Pat, ben hala merak ediyorum. Sence Shade neden B14 numaralı binanın yanmasını istedi? Neden sadece cihazı çalmakla yetinmedi?
Araştırmalar yüzünden. Hükümet bir cihaz daha üretebilirdi. Yangında tüm dosyalar kül oldu. Zaten bu nedenle Dr. Osborne ve diğer araştırmacıların koruyucu gözaltına alınmalarını istedim. Artık dosyalar ve cihaz ortada olmadığına göre Shade bir sonraki adım olarak araştırmacıların peşine düşebilir. Bir süre tüm bu olanları düşündük ve sonra peki ama ya diğer yangınlar? Onların tüm bu olanlarla bağlantısı ne diye sordu.
Doğruyu söylemek gerekirse şimdiye kadar olayın birleştirmeyi başardığım tüm parçalarına rağmen daha önce çıkan yangınların sebebini bulamıyordum. Bilmiyorum. Sadece kurbanı öldürmek yerine yangınlarla olay yerinin üzerine daha fazla dikkati çekiyorlar gibi görünüyor. Bu çok saçma, hala anlayabilmiş değilim.
Farklı olasılıkları tartıştık ancak ikimiz de elimizdeki delillerle olayı daha fazla açıklığa kavuşturamadık. Daha aşılması gereken çok yol ve düşünülmesi gereken çok şey vardı.
Lien Hua ve benim şimdiye kadar tartıştıklarımızın çoğunun sadece bir varsayımdan ibaret olmasına rağmen doğru yolda olduğumuzu hissediyordum. Ne de olsa John Doe'nun ölümü kalıba uyuyordu. Beyinde hasar, intihar ve ardından da yangın.
Poe'nun hikayesindeki Dupin'i ve Orangutan'ı tekrar düşündüm.
Tessa'nın söylemiş olduğu Fransızca deyimi hatırlayamamama rağmen çevirisi aklıma geldi. Olanı görmezden gelmek ve olmamış olanı anlatmak.
Ne kadar imkansız görünürse görünsün olanı açıklamamız lazımdı. Ve öne sürdüğümüz varsayım da işte tam olarak bunu yapıyordu.
Lien Hua ayağa kalktı. ''Tüm bunları biraz sindirmem gerekiyor, sonra görüşürüz. Bir duş yapıp kendime çeki düzen vereceğim.''
Lien Hua banyoya gittiğinde bir kez daha Shade ve Malice'in cihazın polis merkezinde olduğundan nasıl haberleri olduğunu düşünmeye başladım. Neden aradığımın belli olmaması için Cypher'ı ve bilgisayarımın içindeki mikrofonu kullanarak Angela Knight'ı aradım.
Birilerinin Hunter'lı olan hesaplaşmanın uydu görüntülerine bakıp bakmadığını öğrenebilir misin diye sordum.
Kızılötesi ışın görüntülerini kullanarak Hunter'ı cihazı saklarken görmek mümkün olmuş olabilirdi.
Sana sokağın tam yerine e-postayla göndereceğim.
Bakarım diye cevap verdi. En kısa zamanda seni arayacağım.
Angela'dan haber beklerken Ralph'i aradım. Telefonu kapalıydı. Ona Lien Hua ile tartışmış olduklarımızı özetleyen bir mesaj bıraktım. Ardından Gray Smith'i aradım. Hala Melis'ten bir iz yoktu. Ancak çalmış olduğu arabayı ve India Caddesi'ndeki bir karoserde benim yapmış olduğum küçük cihazdan bazı parçaları bulmuşlardı.
Tessa'ya bir kez daha ulaşmaya çalıştım. Telefonu hala kapalıydı. Ben de bir mesaj daha bıraktım.
Aramalarımı bitirdiğimde Angela bana iletişim ağına bir tek Terry Manoji'nin bağlanmış olduğunu bildiren bir e-posta gönderdi.
''O da seninle aynı düşüncede olmalı Pat.'' diye yazmıştı.
Bir kör nokta daha, derin bir iç çektim.
Hem ben hem de Lien Hua dün sabahtan beri hiç ara vermemiştik ve artık stres ve yorgunluğun üzerime çökmeye başladığını hissedebiliyordum. Bu yüzden duş yapıp olayları bir kez daha düşünmek için Suite'in diğer banyosuna gittim.
Shade ve Melis'in hala ortalıkta dolaşıyor olmalarına rağmen Lien Hua da Tessa'da güvendeydi.
FBI ve San Diego polis teşkilatı Melis'in peşindeydi.
Osborne koruyucu gözaltına alınmak üzereydi ve Ralph de Victor Drake'le konuşmak için yolda olmalıydı.
En azından şu an için Lien Hua ve ben kendimize sessiz ve sakin bir köşe bulabilmiştik. Etrafımızda fırtınalar kopuyordu. Ancak biz kısa bir süre olsa da sakin bir hava soluyabilmiştik.
Belki de bu kasırgadan önceki sakin dönemdi.
Yaklaşık 15 dakika sonra Lien Hua ile birlikte Suite'in oturma odasındaydık. Duş yapmış, canlanmış ve rahatlamaya başlamıştık. Benim üzerimde her zamanki kot pantolonum ve bir tişört vardı. Lien Hua ise kot ve tüylü bir kazak giyinmişti.
''Pekala Pat'' dedi arkaya yaslanan koltuğa oturarak. ''Bu olayda çıkarmış olduğun işten çok etkilendim. Son derece esaslı ve çok profesyonelce.''
''Sen de öylesin, çok profesyonel. Bu arada bacağın nasıl?''
''İyi, ya senin kolun? Adamın seni ısırmış olduğu yer?''
''İyi, boynun?''
''Boynum da iyi.'' dedi.
''Bu çok iyi.''
''Evet.''
''İkimizin de iyi olmasına sevindim.'' dedim.
''Evet.''
''İyi.''
''Harika Pat, inanılmaz derecede hoş sohbetsin.''
Sessizlik oldu. Bir sohbette konuyu değiştirmen gerektiğini söyleyen türden bir sessizlikti bu.
''Pekala dedim. Sanırım Ralph yakında arar.''
''Evet.
Yani daha ayıracak zamanımız var gibi.''
''Neyi ayıracak zamanımız var?''
''Birbirimize.''
Bunu söylemiş olduğuma inanamıyordum. Ağzımdan kaçmıştı ama olmuştu artık bir kere. O an bunu söylemek doğru gibi görünmüştü ve pişman değildim. Sadece ikimiz.
''Sanırım biraz temiz havaya ihtiyacım var.'' dedi.
Verandaya açılan sürgülü kapıyı açmak için ayağa kalktı.
''Ben hallederim. Onu geçerek cam kapıyı açtım. San Diego'nun serin havası içeriye girdi. Arkamda sesini duydum. "Bak sen şu işe, çok teşekkür ederim Pat. Sanırım bunu tek başıma yapamazdım."
At kuyruğunu açıp saçlarını serbest bırakışını görmek için tam zamanında arkamı dönmüştüm. Saçları omuzlarına davetkar şekilde bir şelale gibi düşmüştü.
"Bir şey değil." Parfümünün kokusu çevremi sardı. Açık kapıyı işaret ettim. "Perdeleri de açmamı ister misin?"
Sanki cevap verecekmiş gibi göründü ama sonra elini gevşek bir yumruk yaparak bana doğru tuttu.
"İşaret dili mi?"
Tekrar eliyle işaret etti.
"Ve bu evet mi demek?"
Yumruğu da bir kez daha işaret etti, perdeleri çektim. Şubat ayında olmamıza rağmen esen hafif meltem sanki tatlı bir yaz rüyası gibiydi. Ona elimle evet işareti yaptım. "Bana daha fazla işaret dili öğret, bence bilmek iyi olur."
"Öğrenmesi çok uzun zaman alır."
"Kendini küçümseme Lianhua, bence sen çok iyi bir öğretmensindir."
Yürüyüp kanepenin köşesine oturdum. En azından alfabeyi öğret, belki kelimeleri parmaklarımla heceleyip duyma problemi olan insanlarla iletişim kurabilirim. Eğer bir gün ihtiyacım olursa.
Açık kapıdan denize ve ardından tekrar bana baktı.
"Herhangi bir yabancı dil öğrenmek kadar zor."
"Tessa'nın yabancı dillerle arası iyi, Latince biliyor, Fransızca öğreniyor. Belki kalıtımsaldır."
Bu söylediğim hafifçe sırıtmasını sağladı. "O senin üvey kızın Pat."
"Doğru ya, tabii. Bak beni bu konuda aydınlattın. Peki o zaman bu nasıl?"
Parmaklarımla havada hızlıca şekiller yaparak kendi işaret dilimi yaptım.
"Çok iyi değil."
"Bak işte gördün mü dedim, yardıma ihtiyacım var."
"Çok komik. Margaret de bana geçen hafta aynısını söylemişti."
"Artık buna inanıyorum."
35. ayrımın sonu. Sayfa 473.